Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün okullardaki tarih dersini konuşacağız. Değerli bir konuğum var, bir dostum, tarihçi. Halen eğitim hayatının içinde bir özel okulda yöneticilik yapıyor. Ama çok gençlik yıllarından itibaren tarih üzerine çalışmalarıyla tanıyorum kendisini. Yazılarıyla tanıyorum. Birlikte beraber yol yürümüşlüğümüz oldu. Dostluğumuz var. Kim? Veli Şirin. Veli Şirin Bey'le okullardaki tarih dersini konuşacağız. Tarih bilinci üzerine kendisinin değerlendirmelerini almak istiyorum. Önemli. Eğitimin müfredatı üzerinde tartışmalar bir süredir devam ediyor. Her derste çocuklarımıza ne verilecek? Dışarıdan bir takım değerlendirmeler var Türk eğitim sistemi üzerine. Ezbercilik konusunu öteden beri tartışırız, üzerinde dururuz. Çocuklarımıza diyelim şu sıralar internet ortamından çok kolayca temin edecekleri bilgileri ezberletiyor muyuz? Bir yük olarak yüklüyor muyuz? Onun yanında çocuklarımız öğrendikleri bilgileri hayata taşıyabiliyorlar mı? Yani bir perspektif edinebiliyorlar mı? Bir takım sentezlere ulaşabiliyorlar mı? Bu noktada tarih dersi herhalde çok önemli derslerden birisi. Ülkemizde de tarih derslerinin farklı amaçlarla, gayelerle siyasi kadrolar tarafından kullanıldığı zamanlar olmuş. Buna göre farklı tarih perspektifleri gündeme gelmiş. Bütün bunlar önemli. Sonuçta çocuklarımızın zihin dünyası inşa ediliyor bu okul mevsimlerinde, okul dönemlerinde. Çocuklar bizim çocuklarımız, memleket bizim memleketimiz ve Türkiye coğrafyasında son derece önemli bir ülke. Son belki 200 yıl denebilir. Bu 200 yıllık tarihi süreçte Türkiye açısından içinde bulunduğumuz coğrafya, İslam coğrafyası dediğimiz coğrafya açısından hayati değişmeleri ihtiva ediyor. Veli Şirin bütün bunlar üzerine düşünmüş, değerlendirmeler yapmış bir aydınımız, münevverimiz. Onunla bütün bunları konuşalım bir eğitim konuşmaları programı süresince diyorum. Hoş geldiniz. Sözü uzattım biraz ama bir zemin getirmek istedim Veli Bey. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii siz uzatmadınız. Aslında biraz özetlediniz, bir zemin hazırladınız.
Evet.
Konuya. Yani insanlık tarihi.
Eğitim hayatının içindesiniz. Yani hayatın halen içindesiniz.
İçindeyim.
Ne dersiniz? Tarih öğretim. Mesela şuradan başlayalım. Yani tarih öğretimi gerekli mi? Niye gerekli? Yani belki çocuklarımıza da bunun, değil mi, derse ilk başladığımızda ya bu dersin önemini, değil mi, anlatıyorsunuzdur.
Zaten bütün müfredatlarda, ilk liselerde, birinci sınıflarda, ortaokullarda da sosyal bilgiler konuları içerisinde ilk anlarda tarih bilimi nedir, neden öğretilir gibi başlıklar vardır. Her zaman bunlar olmuştur. Şimdi insanlar geçmişlerini unutmak istemezler. Bir, ikincisi de geçmişteki başından geçenleri herkes bir sonraki nesle aktarmak ister. Yani mesela bir insan çocuklarına işte kendi hayatını anlatmak ister.
Evet.
Ne yaptı, nasıl yaptı onları anlatmak ister. Bir bakıma kendisinin yaşamasını ister. Bu belki de fıtri bir şey. Allah'ın bir yaratılıştan beri gelen bir şey. Bundan dolayı eski insanlar mesela mağara duvarlarına işte nasıl avcılık yaptığını kazımışlar.
Evet.
Veya haberleşme için birbirlerine notlar bırakmışlar asırlar içerisinde. Sonraki dönemlerde yazıların falan çıkmasıyla da bu şekilde bir kendi hayatlarını yeniden anlamlandırmak için kendi hayatlarını yazılarla bırakmışlar. Yani diyelim ki Orhun abideleri, işte veya Sümer tabletleri gibi şeylerde de
Hammurabi
kanunlar mesela gibi bu yazının icadından sonra da insanlar kendi başlarından geçenlerin yaptıklarını veya gelecekte olmasını istedikleri şeyleri biraz tarih bilimine yükleyerek oradan nakletmek istemişlerdir.
Evet.
Yani tarih dersleri böyle eskiden beri vardır. Mesela Türklerin destanlarında, Oğuzhan destanında, işte Dede Korkut hikayelerinde, işte Dede Korkut hikayelerinde mesela Türk boylarının başından geçen olayları anlatılır. Onlar da insanlar sonradan gelenler, onları okuyarak öğrenirler. Oğuz destanı aynı şekildedir. İşte Uygur destanı aynı şekildedir. Manas destanı aynı şekildedir. Bu destanlar sözlü dönemin, yazılı kaynakların az olduğu dönemde, sözlü dönemde bunları insanlar ezberlerlerdi.
Evet.
Mesela Manas, Dede Korkut hikayelerini ezberlerler, ezberden nakledilirdi. Bu bakımdan Türkiye'de son yıllarda, son demeyelim belki son 10 yıllarda bir ezbercilik diye bir şey, kelime tutturuldu. Bu da tam doğru değil.
Evet.
Bazı şeyleri insanlar ezberlerler. Yani ezberin mesela yazılı olmayan dönemde mecbur da ezberlemeye.
Evet.
Yazılı olan dönemde de yazıdan sonra tabii ki bir şeyleri insanlar zihninde tutacak.
Evet.
Ki kendisi hatırlasın.
Yani şey hafıza, toplum hafızası gibi
hafızası,
bir şey.
Evet.
Fakat onu da sanıyorum seçerek hafızasını alıyor. Yani kendi hayatında kullanabileceği alanları seçiyor. Olmayanları depoya atıyor değil
evet,
mi?
Evet. Tabii bir orada bir seçme ve bir kısmını hafızada tutma insanda var.
Var
mesela
evet.
Bazı hatıraları biz unutamayız.
Unutamayız.
Ama evet. Bazılarını da unuturuz.
Evet.
Yani toplumlar da böyledir. Şeydir. Mesela toplumlar hiç umulmadık şeyleri çok önemli sanırız bazen. Bir süre sonra toplumun unuttuğunu görürüz. Unutabilirler
evet.
Toplumlarda. Şimdi bu birinci insanlığın yani ilk devirleri ve yazıların bulunması vesaire gibi dönemlerden sonra mesela tarih konusunda ilk şeyler tek tanrılı dinler dediğimiz yani Museviliğin, Hristiyanlığın ve Müslümanlığın kaynaklarıdır. Bunlar mesela Tevrat başlı başına bir tarih kitabı gibidir.
Evet.
Yani esas Tevrat'ın içindeki kitabın içinde küçük bir bölüm gibi görülüyor. Öbür kısımlar tarih her asırda
olayları anlatıyor.
Her asırda ilave yapılmıştır, eklemeler
evet.
yapılmıştır. Hristiyanlıkta da aynı şekilde sonradan pek çok yazılar yazılmıştır. İslam tarihine gelince İslam tarihi Kur'an-ı Kerim'den ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'in içinde kısmen bazı kıssalar varsa da Kur'an-ı Kerim'den ayrı olarak İslam tarihleri yazılmıştır. İslamiyet'in doğuşundan bir asır, bir buçuk asır sonra siyerler yazılmıştır mesela. Peygamberimizin hayatını anlatan
evet.
pek çok siyer yazılmıştır. Pek çok İslam tarihi yazılmıştır. İlk anlarda işte Taberi, İdrisi vesaire gibi pek çok kitaplar vardır. Bunların yanı sıra mesela Mevlid türü.
Evet.
Halka hitap eden mesela
Muhammediye, Ahmediye gibi.
Evet. Selim mesela bizim Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid aslında Türkçe açısından Türklere yazılmış bir çeşit İslam tarihinin bir özeti gibidir.
Ya da Peygamberimizin yani, hayatı.
Hayatıyla beraber
evet.
içinde onun hem hayatını hem akidesini hem
evet.
Gibi anlatan kısa bir şey gibidir. Sonra mesela Türkler açısından söylersek asırlarca Battal Gazi, Danışment Gazi hikayeleri, Hazreti Ali hikayeleri, Hayber Cenkleri işte gibi sözlü.
Evet.
Bunlar sözlü akşamları evlerde insanlar birbirlerine aktarmışlardır. Sonra bunlar tabii yazılı hale de gelmiştir. Böyle bir insanların tarihi her zaman öğrenme, geçmişte ne oldu, gelecekte ne olabilir merakından dolayı bu fıtri olarak var. Bundan dolayı bu tarih ilmi her zaman revaçlı olan
bunun
bir şeydir.
Bunun okul hayatı açısından yani bir genç insan sonuçta şimdi sizin önünüze insanlar evlatlarını gönderiyor. Yani ya da devlete teslim ediyor değil mi? Eğitim görsün diye okullara teslim ediyor. Onlardan da derslerden birisi tarih dersi. Yani eğitim, devlet nasıl bakıyor tarih dersine? Öğrenci nasıl bakıyor? Öğrenci mesela ya işte 4,5'tan 5 alıp geçilecek bir şey gibi mi? Yoksa yani hani bazı tarih hocaları vardır. Yani unutulmaz şeyler bırakır mesela çocukta. Bazıları da vardır. Yani çocuk şu dersten çıkayım, sınavı geçeyim, aklımdan sileyim, hafızamdan der.
Evet. Şimdi devletlerin bakışına gelince biraz daha önceki dönemleri söylemeye çalıştım bir özet olsun diye. Yani Osmanlı Devleti'nde mesela 1800 yıllarına kadar özel bir tarih dersi yoktu, evet, medreselerde. Sadece medreselerde bazı bölümlerinde siyer ve İslam tarihinden diyelim bir kitap takip edilip okunabilirdi, evet, öğrenciler tarafından. Halk ise biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi kendi akşamları kendi şeylerinde ya ezberden destanlar ya
da destansız şeyler.
Destanlar, evet, işte Hazreti Ali Cenkleri mesela çok okunurdu Anadolu'da.
Evet.
Battal Gazi destanları. Sonra 1800'lere doğru biraz da dünyadaki gelişmeler, dünya nüfusunun 1 milyara yaklaşması filan sebebiyle de 1800'lere doğru devletler bu sefer devlet olarak kendi faaliyetlerini vatandaşlarına daha iyi anlatmak için tarih bilimi böyle bir safhaya girdi. Mesela 1800'lerden sonra milli tarihler öne çıktı. Ondan önce daha çok imparatorluk tarihleri, din tarihleri gibi öncelikler varken burada biraz daha milli tarihler, devletlerin tarihleri. Bizde de bu medresenin yanına mekteplerin açılmasıyla birlikte 1830-40'lardan sonra direkt tarih dersi adı altında kitaplar yazılmaya başlanmıştır. Mesela bunların ilk örnekleri diyelim ki Namık Kemal, Ziya Paşa falan gibi meşhur kişilerin yazdıkları Tarihi Osmanlı, Osman, evet, tarihi Devleti Osmaniye diye yazılan kitaplar vardır bu şekilde. Ahmet Mithat Efendi yazmıştır, Ahmet Rasimler yazmıştır o dönemde, Ahmet Vefik Paşa yazmıştır. Bu tarihler genellikle ortaokul çocuklarına, rüştiyelere dönük, sonra, evet, idadelere dönük kitaplardır. Bunlar bu şekilde devam etti. Niye o zamanlar bunları geçildi? Çünkü devlet yeni yetişen nesillere bir kimlik vermek istiyor. Yani, hı, kimsin?
Evet.
Yani mesela 1850'lerden sonra Türkçe eğitim ön plana geçtiği için, önceki medreselerde Arapça eğitim vardı, Türkçe mekteplerde eğitim ön plana geçince Türkçe tarih kitapları yazılmaya başlandı ve bunlar işte İslam tarihi, Türk tarihi şeklinde evet, devam etti. Cumhuriyet döneminde, şimdi önce meşrutiyet döneminde,
şunu şey yapalım istersen, orada kimlik verme diye bir mesele giriyor.
Evet.
1850'lerdeki işte bu kimlik verme ihtiyacı nereden doğuyor? Osmanlı'nın o çözülüş sürecinde mi bu ihtiyaç, evet, ortaya çıkıyor?
Evet, öyle çıkıyor. Çünkü önceden imparatorluk kendini güçlü kabul ettiği için hanedan-ı Ali Osman'ın tarihi kafi geliyordu.
Evet.
Yani Osmanlı Devleti'nin işte savaşları, tarihleri, padişahların hikayeleri, bu biraz kafi geliyordu. Ama 1800'lerden sonra dünyada dünya nüfusu artması, dünya devletlerinin, bilhassa Batı devletlerinin güçlenip dünyayı hakimiyet altına almaları, bu emperyalizm denilen, sömürgecilik denilen olayların gelişmesiyle bu bize de doğru tehlike olarak görüldü. Bu sefer devlet kendi halkını, milletini şuurlandırmak, hı hı, yani onları kim olduklarını, nerede yaşadıklarını, mesela vatan fikri 19. yüzyılda bizde öne çıktı.
Evet.
1800'lerden önce vatan fikri o kadar aktif değildi. Mesela işte Namık Kemal Vatan yahut Silistre'yi yazdı. Çünkü vatanın önemini, yani bir toprak parçasını savunmak.
Evet.
Bir milletin varlığını müdafaa etmek, işte beka meselesi deniyor. Hı hı. Varlığını müdafaa etmek. Beka meselesi devreye 19. yüzyılda girdiği zaman o zaman işte mesela tarih dersinde ne yapalım? Beka meselesini işleyelim. Yani milletin, hı, ve devletin varlığını müdafaa konuları ön plana çıktı. Tarih derslerinde.
Evet.
Ve yazılan kitaplar biraz o istikamette ders kitapları yazılmaya başlandı. Bu meşrutiyet döneminde hızlanmıştır. Yani 1908'e kadar biraz daha kısıtlıdır. Abdülhamit döneminde biraz da sansür dolayısıyla çok fazla kitap görmüyoruz. Ders kitapları var ama böyle geçiştirme şeklinde. Meşrutiyet döneminde biraz da basın serbestliği olunca farklı kitaplar da yazılmaya başlandı. Dünya tarihleri.
Evet.
Tarihi umumi adı verilen dünya tarihleri. Mesela Fransa'nın tarihi, İngiltere'nin tarihi falan da yazılmaya başlandı. Ders kitaplarına onlar da girmeye başladı. Bu Cumhuriyet döneminde biraz daha arttı. 1920'lerden işte 23'ten diyelim 28'e kadar, Harf İnkılabı'na kadar bir dönem var. Orada işte Ali Reşat, Ali Seydi vesaire gibi bazı yazarlar, Ahmet Rasim'in kitapları falan yazıldı. Evet. Bunlarda biraz Türk tarihine önem verilmeye başlandı. Çünkü kurulan devlet artık tamamen Türk halkı üzerine olduğu için. Şimdi Osmanlı Devleti'nde nüfusun %30'u gayrimüslimdi.
Evet.
Türk olmayan unsurlar, Araplar ve diğerleri vardı. Dolayısıyla orada bir umumiyetçi bir hava vardı. Ama Cumhuriyet döneminde bu Türk tarihi ağırlıklı olmaya başladı. 1930 ile 40-50 arasında şeyde olan eğitim kurumlarında bulunan Cumhuriyet'in işte anonim yazdırdığı tarih 1-2-3-4 vardır.
Evet.
Orada da biraz Batı medeniyeti ağırlıklı. Batı medeniyetinin gelişmesi ve fikirlerinin ağırlıklı. Oralara yönlendirici bir eserler ortaya çıktı o ders kitaplarında. Yalnız Türk tarihi gene öne çıktı, öndeydi.
Yani Türk'ün yönü Batı'ya dönük gibi bu dönem.
Evet. Bir de mesela Orta Doğu'daki tarihler yerine daha çok Asya'ya dönük, Asya'daki Türklerin hayatları, işte Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, onlar biraz ön plana, bu meşrutiyetten itibaren evet. vardır, ön plana çıkan kitaplar yazıldı. 1950'lerden sonra ise biraz daha modern dünyadaki gelişmelere de bakarak, dünyadaki gelişmelere çağa uygun insan yetiştirmek için, çağa uygun insan, mesela bu Cumhuriyet döneminde de var ama Cumhuriyet'te daha çok Batı ile biraz sınırlanmıştır.
Evet.
Sonra çağa uygun, yani birçok bilgiler olan, matematiği, fiziği, kimyayı bilen ama tarihi de bilen olsun diye 1950'lerden sonraki kitaplarda tarih böyle biraz daha çağa uygun insan yetişsin psikolojisi
mesela
var.
Mesela tarih dersinde böyle çağa uygun insan prototipine nasıl katkı sağlanır? Yani onun bir şeyi var mı? Yoksa tarih dersi daha geri plana, mesela o Cumhuriyet'in ilk işte 1950'ye kadar olan dönemde belki daha motive edici bir tarih öngörülüyor değil mi? Yani
evet.
yeni insan,
evet.
yeni insan tipine göre Cumhuriyet'in evet. bir tarih arka planı oluşacak.
Yani şöyle diyebiliriz, mesela her dönemde tarih yeniden yazılmıştır. Her önemli dönemde.
Çünkü belki mesela evet. coğrafya kitabını yazmıyorsunuz yeniden.
Yazılmıyor yeniden.
Matematik yeniden yazılmıyor evet. ama tarih yeniden yazılıyor.
Yeniden yazılıyor.
Enteresan bir şey bu.
Tabii.
Tespit.
Yani
neden?
Mesela şöyle, şimdi coğrafyada ancak yeni bir buluş varsa onu ilave edersiniz.
Evet.
Yani önceden yazılmış bilgi değişmez. Yani
Amerika'nın keşfi ilave edilir.
İlave edilir. Ama tarihte böyle değil. Tarihi evet. o anda bulunan güç,
evet.
yani bulunan irade, kendine göre bir yorumlama yapmak ister her zaman. Ve evet. bu yorumlama için geriye doğru da gider.
Evet.
Yani mesela rahmetli hocamız İbrahim Kafesoğlu'nun bir sözü vardı. Tarihte olaylar gezer derdi. Yani Fatih Sultan Mehmet diye bir tarihte kişi ve bir hükümdarı var bizim.
Evet, şahsiyet var.
Şahsiyet var. Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet'in gerçekten kendi bulunduğu yerde bir yeri var.
Evet.
Ama bunu mesela 100 sene sonra, 200 sene sonra ondan yazılan bir tarihte o tarihçi bulunduğu çağa, bulunduğu duruma ve kendi bilgisine, kendi zekasına göre ona bir yeni yer biçiyor yeniden yazdığı zaman.
Evet.
200 sene sonra gelen gene ona bir ayrı yer biçiyor. Bir sonraki gelen bir ayrı yer biçiyor. Dolayısıyla
bu
gerçek
farklı yerlerde geziyor.
Geziyor yani. Ve gerçek şeyi kayboluyor.
Evet.
Onun için tarihteki olaylar tabii mesela suyun 100 derecede kaynaması gibi önümüze koyup deneyemediğimiz için biz mesela bakıyoruz. Bir kitap okuruz, bir olayı şöyle görürüz.
Evet.
Başka bir kitap okuruz, başka türlü görürüz. Hatıratlar mesela bu yönden çok tehlikelidir. Çünkü hatırat yazanlar kesinlikle kendilerini temize çıkarmak veya kendi fikirlerini öne çıkarmak veya kendi devirlerini...
Yani bir yorum var hatıratta değil mi?
Hatıratta kesin yorum vardır ve evet. çok şeydir, dikkat dokunması gerekir.
Süzerek.
Yani hatıratların kaynak olması
evet.
Biraz dikkatli olması gereken, çok yanıltır insanları.
Evet.
Böyle bir şey var. İşte 1950'lerden sonra 50'lere kadar tarih dersleri ve kitapları da çok kalındı.
Evet.
Tarih çok önemli bir dersti edebiyatla da birlikte. Ve Türkiye'deki ortaokul ve liselerde öğrencilerin canı çıkardı yani. Çok ağır, evet. Çok ansiklopedi gibi kitaplardır.
Evet.
Bilgi yükleri.
Niye öyle?
İşte Cumhuriyet'in bizim şimdi Türkiye tarihinde, Türkiye tarihi dediğimiz Anadolu ve...
En çok da bizim tarih geziyor herhalde.
Dünyadaki diğer tarihler de gezerler. Yani
şöyle bir şey vardı Veli Bey. Yani devrim geçiren ülkelerde sokak isimleri sık sık değişir diye.
Evet.
Yani buna da işte Sovyetlere örnek verirler, evet. Türkiye'yi örnek verirler. Evet. Yani okul isimleri değişir, tabii. Sokak isimleri değişir.
Evet.
Bunun gibi tarih de değişiyor herhalde.
Evet. İşte tarih de değişiyor, tabii değişiyor. Yani mesela Cumhuriyet'in 1930-50 arasındaki 4 kitabı çok hacimlidir. Öyle bir çalışma yapmışlar ki hem eski Türk tarihini, hem Avrupa tarihini, hem eski Yunan tarihini, Roma tarihini hepsini öğretmek istemişler çocuklara. Yani evet. Böyle çok ağır bir
şey. Nasıl bir mantık okuyorsunuz orada?
Yani orada geçmiş...
Yani onun bir mantığı var.
Var tabii.
Var değil mi? Evet.
1683'ten itibaren 1923'e kadar Türkiye'nin başından geçen olaylar sebebiyle yeni gelen nesil o olaylar bir daha başımıza gelmesin diye çok böyle sağlam kendine göre böyle her şeyi bilen bir nesil yetiştirmek gibi bir iddiaya girmiş. Bu sebeple biraz o dönemlerde eğitim de ağırdır. Mesela o günkü lise mezunları bugün üniversite mezunu gibi bilgi bilir. Matematik de ağırdır, öbürleri de ağırdır.
Eğitime yüklenmişler
evet.
Bir sıçrama yapalım diye.
Evet, eğitime yüklenmişler. Her tarafta okullar açılmaya çalışmışlar.
Biraz daha o işte yeni insan prototipini.
Yani bunun bir benzeri Abdülhamit döneminde de vardır. Mesela Abdülhamit döneminin en önemli özelliklerinden birisi eğitime ve okullara ağırlık vermiştir. Aynı şekilde ders kitapları yenilenmiştir vesaire. Cumhuriyet dönemi de böyle. 1950'lerden sonra ise biraz artık burada bir böyle sükunet hasıl oluyor. Ve devlet bu sefer yani biraz daha iyi vatandaş, işte çağına uygun vatandaş, her şeyden haberdar olan diye mesela o zaman tarihçinin işte Emin Oktay, Niyazi Akşitler devreye giriyorlar, milli eğitim müfettişleri. Bunlar tarih öğretmenidir ama aslında mesela bir önceki kitabı yazanlar, profesörler, eğitim akademisyenlerdir. Çok ağırdır o kitaplar Cumhuriyet ilk döneminde. 50'den sonrakiler biraz kitaplar hafiflemiştir, bilgiler hafiflemiştir. Ama çeşitlendirilmiştir. Her şey vardır içinde. Yani İslam tarihi vardır, Osmanlı tarihi vardır, Türk tarihi, Avrupa tarihi hepsinden böyle bir şeydir. O da bir o dönemin bir şeyi, özelliği. Bu böyle gitti. 1970'lere kadar geldi. 70'lerden sonra bir iki deneme oldu tarih kitabı konusunda. Yılmaz Öztun'a ve işte bazı akademisyenler kitaplar yazıldı. Onlar birer ikişer sene sürdü. Gene 1950'de başlayan tarihteki bakış açısı devam etti. Mesela Emin Oktay'ın kitabı 2000'lere kadar devam etmiştir.
Evet.
Yani ilginç bir şeydir bu. 1950'den 2000'lere kadar. Ondan önce mesela Atatürk'ün yazdırdığı kitap 1930'dan 50'ye kadar sürüyor. 1930'lara kadar gelen kitaplar 1910'larda başlayan kitaplardır.
Evet. Yani
1910'lara kadar gelen kitaplar da Abdülhamit dönemiyle sınırlıdır. Zaten Abdülhamit döneminden önce de tarih kitabı diye pek müstakil kitap, ders kitabı yoktu. Kitabı söylüyorum çünkü tarih eğitiminde kitap çok önemli. Kitap
tabii,
takip ediliyor.
Tabii.
Şimdi 1980'lere doğru Türkiye'deki gelişmelere de bağlı olarak 80 ihtilalinden sonra Özal 1983'te tarih müfredatına ciddi bir değişiklik yapıldı Özal döneminde.
Evet.
İşte 1985 yılında o dönemde biz de devreye girdik. Ben bir lise tarih kitapları yazdım. Lise 1, 2, 3 diye. 1986'dan itibaren 2000'lere kadar devam eden süreçte. O zaman biz mesela bizi tarih kitaplarını eleştiren veya şey yapanlar, inceleyen akademisyenler Türk-İslam sentezi diye bizi sıfatlandırdılar.
Evet.
Mesela ben onu...
Özal da öyle
bana
tanımlanır.
Evet. O zaman da bana mesela geldi birisi araştırma yapan, siz dedi böyle misiniz? Ya dedim ben böyle bir şey düşünerek yazmadım. Ama ben yazarken öğrenci işte Türk tarihini de öğrensin, İslam tarihini de öğrensin. Hatta Avrupa tarihi bölümlerine de çok uğraştım. Onlardan da bir şeyler öğrensin. Dünyadaki modern tarih, modern gelişmeleri falan öğrensin diye. Mesela icatları bayağı bir tek
yani
tek hepsini yazdım.
Yani onu da soracağım. Mesela dünya tarihini bilmesi bir gencin veya bir aydının diyelim nasıl bir şey? Yani gerekir mi? Hani bazen de denir ki ya işte bizim alana yoğunlaşalım, dünyadan gereği yok falan mı?
Bilmesi elzem. Çünkü mesela bugün yetişen bir genç eğer reformu, Rönesans'ı, aydınlanmayı, sanayi devrimini işte 1900'lerdeki elektriğin, fiziğin oradaki tarih açısından gelişmeleri en azından ana hatlarıyla bilmezse bu da tekrara düşer. Yani mesela dünyayı yeniden keşfetmeye kalkar.
Evet.
Yani tekrar olur. Ya yani mesela aydınlanma döneminde 1700'lere doğru işte sanayi devrimine doğru pek çok mesele yazılmıştır.
Evet.
Batı filozofları tarafından söz gelimi. Diğer bir açıdan da biraz daha geriye gidersek mesela İslam tarihinin ilk döneminde Farabiler, İbn Sina'lar işte felsefede ondan sonra Gazali diyelim ki veya onun benzeri diğer İslam bilginlerinin İbn Rüşd gibi veya pek çok İslam bilgininden de tarihen kısmen haberdar olmazsa kişi o zaman bazı şeyleri sanki kendi yeni yapıyormuş gibi duruma düşer.
Bir de dünya ile iç içeyiz değil mi? Yani
elbette.
Ta İslam tarihinin elbette. Başlangıcından beri orayı elbette. Alsak ya Türk tarihi göçler vesaire evet. Yani batıya doğru göç ediliyor. Urallar aşılıyor veya evet. Endülüs'e gidiyorsunuz. Osmanlı tabii. Ya da evet. Onun yani Osmanlı tarihi bir anlamda dünya tarihidir değil mi? Yani
şimdi Osmanlı devletinin 1800'lere kadar vakanovis dediğimiz tarihi evet. Yazan resmi tarihçiler var. Bir de kendiliğinden yazanlar var. Bunlar genellikle her yazdıkları kitabı zaten Hazreti Adem'den başlatırlar.
Evet.
Kendi bulundukları padişahın dönemine kadar getirirler. Dolayısıyla mutlaka o eski anlayışta da eski bir özetleme vardır.
Evet.
Ahmet Cevdet Paşa'nın mesela Kısas-ı Enbiya'sı
evet.
Benzer bir şeydir. O da Osmanlı padişahlarına kadar getirmeye çalışır. Bu bakımdan
evet, dünyanın, Özal döneminde müfredat.
Müfredat işte değişince biraz daha orada mesela kültür ve medeniyete önem verme fikri çıktı.
Evet.
Ondan önceki dönemde yani 1980 ile 1950 arasındaki dönemde Türkiye'de kültür ve medeniyet bahisleri azdı. Osmanlı tarihi denilen işte kılıç, at, mızrak,
evet.
Padişah ve Yeniçeri
evet.
gibiydi. Şimdi mesela biz 1986'da bizim nesil girdiğinde tarihçiliğe
evet.
Mesela ben kitabın yarısını aşağı yukarı kültür ve medeniyet bahsi yaptık. Yani işte toprak sistemi nedir? Halk nasıl yaşar? Vergiler nasıl alınmıştır? İşte mesela yer yer hatta iklim bile Osmanlı Devleti'ndeki iklim durumuna göre devlet bunlara dikkat etmiş midir? Mesela Orta Anadolu'daki diyelim ki müthiş kuraklık dönemi 1600'lerde evet. Hiç dikkat etmemiş devlet. Gelmiş milletin bütün elindekini avucundakini vergiciler toplamışlar götürmüşler. Ve celal isyanları çıkmıştır. Halk bizar olmuştur evet. Yani. Padişah sefer yapacaksa benim çocuğum aç mı kalacak demiştir. Yani dolayısıyla 1600'lerde celal isyanlarının şeyleri kaynaklarının evet. Biri bu. Biz kültür ve medeniyete...
Bir anons yapalım.
Buyurun.
Değerli buyurun. Dinleyiciler, eğitim konuşmalarında bugün tarih eğitimini konuşuyoruz. Veli Şirin Bey'le hem tarihçi hem eğitimci tarih eğitimini çocuklarımızın tarih derslerinde nasıl bir ilişki içinde bulunduklarını, mevcut durumu, geçmişi değerlendiriyoruz. Buyurun Veli Bey.
Şimdi yani özetlememin sebebi bu süreci hı-hı. Bir bilelimdi. Ya, bugüne geleceğim inşallah. Yani
tamam.
Bugün de söyleyeceğim. Şimdi 1986'lardan itibaren tarih ders kitapları değişti. Müfredat değişiyor önce tabii. Talim terbiye
evet.
Arkasından şey değişiyor. Şu anda aşağı yukarı o değişiklik müfredat aşağı yukarı duruyor. 2000'lerden sonra devlet kitapları kendi vermeye başlayınca komisyonlara yazdırdı ama o müfredata göre daha doğrusu bizim açtığımız 86'lardaki bizim neslin açtığı çığırdan devam
evet.
Ediyorlar. Kültür ve medeniyete ağırlık daha fazla verilmeye başlandı. Fakat şimdi şu günlerde gene değişiklikler yapılıyor. Tam net çıkmadı ortaya yere. Talim terbiye çalışıyor, görüşler topluyor. Bakalım nasıl bir şey yapacaklar. Türkiye'deki tarih öğretiminde bir defa öğretmen çok önemli.
Evet.
Bu öğretmenin önceden öğretmen okulları adını verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve başından sınavla girilen ve ülkenin ihtiyacı kadar öğrencinin alındığı ve çıkan herkesin tayin edildiği bir sistemdi.
Evet.
Bundan dolayı da tarih öğretmeni olacak kişi de diyelim ki ilk öğretmen okulunu bitirdikten sonra eğitim enstitüsünün ilgili bölümünden mezun olurdu veya işte yüksek öğretmen okulununla beraber üniversitenin tarih bölümünden mezun olurdu ve başından itibaren kendisini bu şekilde hazırlardı öğretmen olmak üzere. Çıktığı zaman da otomatik tayin edilirdi. Mesela bugün işte o konuda bir sıkıntı var. Tayin edilmeyen öğretmen diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Neden? Çünkü ülkenin ihtiyacına göre bir planlama olmadığı için şimdi yığılma oluyor.
Evet.
Yani önceden bütün öğretmen okulunu bitirenler tayin olurlardı. Neden? Çünkü ülkenin ihtiyacına göre devlet planlama hesabına öğretmen adayı alınırdı. Şimdi bu dönemde tarih öğretimi de diğer öğretmenler gibi.
Şu anda tarih öğretmeni nereden yetişiyor?
Şu anda tarih öğretmeni üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyanlar pedagojik formasyon alıp tarih öğretmeni oluyor. Yahut eğitim fakülteleri var.
Nasıl bir öğretmen prototipi yani olması gerekir diye sorayım. Yani bir tarih öğretmeninin mesela bir fizik öğretmeninden farklı yanı var mıdır? Ya da bir edebiyat öğretmeninden farklı yanı var mıdır? Mesela tarih kültürünü önce öğretmenin özümsemesi gerekir. O noktada yeterli bir şey olabiliyor mu öğretmen eğitiminde şu anda?
1980'den sonra öğretmen eğitimi üniversitelere bırakıldı.
Evet.
Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı çekildi işin içinden.
Evet.
Biraz öğretmen yetiştirme işi ortada kaldı.
Evet.
Yani şu anda ortada. Çünkü üniversite diyor ki ben akademisyen yetiştiririm.
Evet.
Yani mesela ben tarih bilim adamı yetiştiririm diyor.
Evet.
Şimdi 80 öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarih öğretmeni bilimsel olarak yani bir tarih bilgisi almakla beraber öğretmen olmak için yetiştirilirdi.
Evet.
Şimdi akademisyen olarak yetiştiririm ben diyor üniversite. Fakat diyor işte gelsin pedagojik formasyon alsın biraz da öğretmenlik nasıl yapılır öğrensin diyor. Bu tarih değil. Bütün branşlarda şu anda öğretmenlikte bir sıkıntı var. Türkiye'de öğretmenin kendine mahsus mesela şöyle söyleyelim. Mesela polis olacak bir kişi şu anda polislikle ilgili okulda okuyor ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı okullarda okuyor.
Evet.
Asker olacak kişi orduya bağlı okullarda okuyor. Başından itibaren kendini ona göre hazırlıyor. Şimdi tarih bölümünde okuyan bir kişi eğer tarih bilim adamı olacaksa bir akademisyen olacaksa akademisyenlik ayrı bir şey. Bilhassa Türkiye'de tarih eğitimi deyince 18 yaş altını biz daha çok alıyoruz tabii öne.
Evet.
Yani 18 yaş üstünü almıyoruz.
Evet,
orası doğru. Ayrı bir şey.
Evet.
18 yaş altına ders verecek kişinin
yani 18 yaş üstü
evet.
Bir anlamda üniversite hayatı demektir.
Evet. Yani 18 yaş altındaki ki devletin de hedefi orasıdır. Yani
evet.
Bilinçlendirme, şuur, milli şuur verme, tarih şuuru verme gibi davranışlarını ona göre değişmesi. O zaman 18 yaş altına ders verecek kişinin ta başından itibaren öğretmen olacak şekilde ve öğretmen olmak üzere yetiştirilmesi gerekiyor. Yani tarihten, fizikten, kimyadan önce öğretmen olacak, yanında öbür bilgileri de öğrenecek.
Evet.
Ama şu anda önce akademik bilgileri öğreniyorlar. Sonradan biraz işte hadi başka bir şey olmadık öğretmen olalım gibi bir duygu
evet.
Var. Bu iyi bir şey olmuyor. Dolayısıyla şu anda tarih öğretmenleri de diğer öğretmenlerde de böyle bir Türkiye'nin sıkıntısı
şimdi
var.
Şimdi bir sanıyorum en çok tarihte bir maddi bilgi var. Diyelim falanca savaş falan tarihte oldu gibi maddi
evet.
Bilgi var. Bir de hani ruh dokusu var. Yani kişilik inşasında evet. Önemli bir unsur olduğu için
evet.
Ruh dokusu var. Yani bir öğretmenin hem maddi bilgiyi veriyor olması gerekiyor değil
evet.
Mi? Hem de o ruhu taşıyor olması gerekiyor.
Evet.
Yani eleştirilecekse eleştiri yok takviye edilecekse yani o manada bir ikili şey meydana geliyor mu şu anda?
Şimdi tabii ki yani şöyle Ahmet abi, yani bir kişi tarih öğretmeni ise eğer o bir defa akademik bilgisinin tam olması lazım. İkincisi ne yapmak istediğini bilmesi lazım.
Yani çok güzel. Yani akademik bilgi dediğimiz o maddi, biraz maddi bilgi dediğim şey.
Dediğiniz şey o bilgiyi bilmesi lazım. Bir defa bilmeden olmaz. Çünkü bilmezse yanlış öğretir o zaman. Yani ikincisi
bilmezse öbür tarafta laf kalabalığı olur yani.
Evet. Yani ikincisi onun o ruh dediğiniz kısmı önemli.
Evet.
Yani onu da tarih şuuru diyoruz biz.
Evet. Güzel.
Veya işte mesela milli devletlerin doğmasından sonra 1800'lerden sonra milli şuur kelimesi mesela var. Tarih şuuru var. Hilmi Ziya Ülgen'in mesela tarih şuuru, milli şuur falan diye şeyleri var. Kitapları vardır. Türk düşünce tarihindeki kişilerden. Pek çok kişinin bu tarz kitapları da vardır. Yani öğretmenin bunu da bilmesi lazım. Mesela hem doğruyu öğretmesi lazım. Doğruyu. Yani hem de o ruhu vermesi lazım.
Yani
o
ruhu vereceğim diye yanlış bilgi de vermemek lazım.
Evet, çok çok yanlış olur o zaman. Evet. Yani o zaman mesela yani Hitler tip insanlar çıkar.
Evet.
Yani mesela bir ülkeyi felakete götürecek insanlar çıkar.
Evet.
Yani kahraman olacağım diye böyle tehlikeli şeyler olabilir. Evet. Tarihte çoktur bunların örnekleri.
Evet.
Ve milletler de bazen kurtulamazlar bunlardan. Yani ben bir Almanla konuşmuştum bir vesileyle. Yani biz diyor Hitler'in diyor o en yoğun döneminde diyor inandık diyor. Yani bizim ülkemizi şöyle yapacak diye inandık diyor.
Evet.
Yani insanlar kanabiliyorlar. Dolayısıyla ama diyor sonra 20 milyon Alman ölünce diyor aklımız başımıza geldi diyor.
Evet.
Bu bakımdan
doğru bilgi önemli.
Doğru bilgi ve bir de işte o geçmişteki olaylardan ders çıkarma. Tarihin bir şeyi de geçmişten ders çıkararak geleceğe hazırlanma.
Onu asıl onun da hani
maziden atiye.
Evet. Yani çocuklarımız ezberci oluyorlar. Yani ezber de lazım dediniz hafıza açısından.
Evet.
Ama ders çıkarma dediğiniz şey biraz analizle ilgili.
Evet.
Değil mi? Tarih olaylarının analiziyle ilgili.
Evet.
Şöyle şeyler okumuştum. Mesela Fransa'da bir tarih dersinde öğretmen getiriyor Waterloo Savaşı'nı, bir yerde durduruyor. Diyor ki bundan sonra siz Napolyon olsanız ne yapardınız diyor mesela.
Evet.
Çocuk yani o ana kadarki bilgi içerisinde yeni öneriler getiriyor.
Evet.
Yani bu işte ders çıkarma, analiz etme. Yani diyelim ki bizim Balkan Savaşı'nı anlatıyor tarihçimiz değil mi? Çocuğun önüne bir Balkan Savaşı fotoğrafı koyuyorsunuz. İşte çıkaracağı ders, analiz. Ne oldu da değil
böyle
mi?
Oldu.
Ne oldu da böyle oldu?
Evet.
Bugün için onun anlamı ne?
Şimdi işte orada sınıfta dört duvar, bir kapı, bir tebeşir ve tahtadan ibaret olan ders dediğimiz şeyde burada öğretmenin rolü öne çıkıyor. Öğretmenin kişiliği iyi yetiştirilmesi meselesi var. Bir de burada tabii toplumun ve devletin desteği gerekiyor. O da şöyle mesela bizde son zamanlarda oldu. Müzeler, tarihi yerler, mekanlar,
geziler
bunların şey yapılması gibi şeyler var. Bunların çok yapılması lazım destek olarak. İşte o ezber diye tenkit edilen şey öğretmen sınıfın kapısını kapattığında anlatıyor. Eğer onu biraz destekleyemiyorsa diğer görsellerle veya diğer başka malzemelerle destekleyemiyorsa o zaman biraz çocuğun hayali bir şey oluyor anlattığı. Yani Fatih Sultan Mehmet diyor böyle hayal edebilir ama onu siz Boğaz'daki Rumeli Hisarı'na götürürseniz oraya çıkar ayağıyla basarsa ya bu kuşunda Fatih yaptırmıştı bu duvarı dediğiniz andan itibaren çocuk için o biraz mesela şey yapıyor.
Seni tarihe dokunmak diye
dokunuyor. Dokunmuş oluyor. Mesela son zamanda Çanakkale'nin önemsenmesi, Sarıkamış olaylarının önemsenmesi işte
Kutulemare'nin
Kutulemare meselesi hatırlanması. Kutulemare 1950'ye kadar kutlanıyordu yalnız.
Evet.
1950'den sonra unutuldu biraz.
Evet.
Yeni dönemde. İşte cephelerimiz var. Irak cephesi, Suriye cephesi, Birinci Dünya Harbi'ndeki cepheler. O cephelerdeki savaşlar yakın tarihi olduğu için, İstiklal Harbi falan, bunlar daha yakın olduğu için şeyleri ortada. Ama eski tarihin de mesela şu anda diyelim ki Umre'ye giden bir kişinin işte Uhud Dağı'nın gidip orada görmesi,
evet,
Uhud Savaşı'nın anlaması açısından
Okçular
şey
Tepesi'ni
oluyor.
Görmesi.
Okçular Tepesi'ni görmesi. Bu çok farklı bir şey. Bunları yapılması lazım. Bugünkü imkanlarla da bu var. Eskiden daha azdı bunlar.
Peki burada bunun bir de tarihi diziler var. Batı'da çekilmiş yapılar var, evet, değil mi? Evet. Filmler var. Yani görselliğin artması açısından, belki o tarih şuurunu da besleme açısından tarihi diziler var. Bizde de, evet, son zamanlarda yakın tarihe ilişkin böyle, evet, diziler yoğunlaştı. Mesela ayrıca Muhteşem Yüzyıl vesaire gibi Kanuni dönemine ilişkin şeyler falan. Ya bunlar da tartışılıyor, değil mi? Yani ilgi görüyor ama tartışılıyor da. Oradaki temaların işleniş biçimleri, karakterler vesaire tarihselliğe uygun mu değil mi? Nasıl bakıyorsunuz? Yani bu hakikaten diziler nasıl? Oradaki ana çerçeveyi nasıl görüyorsunuz?
Yani nasıl tarih kitapları her devirde o devrin şartlarına göre yenilenip ona göre insanlar yetiştirilmeye çalışıyorsa, her devirde bu tür, bu sinema çıktıktan sonra da şeyler var. Mesela Amerikalıların kovboy filmlerinin tamamı Amerikalıların haklı, Kızılderililerin haksız olduğu üzerine kurulmuş,
evet,
bir seridir.
Evet.
Ve %100 haksız bir filmlerdir. Çünkü haklı olan Kızılderililerdir.
Evet.
Ama öyle bir işlemişlerdir ki hem kendi ülkeleri hem dünya zavallı Kızılderilileri...
Biz de seyrederken, değil mi?
Zavallı Kızılderilileri hep haksız görülür.
Evet.
Ve bugün yok olmuş gitmişlerdir.
Yani Tom Mix Texas
aynı şekilde
yok etsin de falan,
evet,
diye.
O da, evet, önceki dönemde. Şimdi tarih dizileri Türkiye'de filmcilik şeyle birlikte yapılıyor tabii. Önceden Cüneyt Arkın'ın filmleri vardı.
Evet.
Onlar da yani olumlu bir abartma söz konusuydu. Yer yer olumsuz abartmalar da vardı. Şimdi benim yani şahsi kanaatim diyeyim şöyle. Eğer kişiler ve olayların gerçek şeyini ileniyorsa, o zaman bunu biraz belgesel şeklinde olmasında fayda var. Aksi takdirde kurguysa o zaman dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gerçek isimler, gerçek olaylar üzerine kurgu yaparsanız, o zaman kurguyu yapan, senaryoyu yazan kişinin yaşı, bilgisi, kapasitesi, zekası ile sınırlı kalır olay.
Evet.
Ve o kişinin bakış açısını biz topluma
giydiririz o tarih olayını.
Tarih olayına ve o tarih olayı yolundan çıkar gider. Tabii ki akademik olarak kitaplarda aslı durur.
Evet.
Fakat bir nesil onu farklı görür. Yani bu bakımdan tarih dizilerinin faydası şöyle var. Tarihe dikkat çekiyor.
Evet.
İnsanları yönlendiriyor, meraklandırıyor, araştırmaya sevk ediyor. O yönden faydalı. Ama toplumun büyük bir kesimi böyle bir araştırmaya girmeyeceği için, seyrettiğiyle yetineceği için, yani mesela bu son zamanlardaki işte Diriliş dizisi falan gibi dizilerde, yani hayatında belki bir iki defa savaşa girmiş olan Ertuğrul Gazi'yi her gün savaş içinde göstermek yahut yapması mümkün olmayan şeyleri yapmış gibi göstermek, ama ismiyle, yanındaki kişilerin de gerçek şeyleriyle, o biraz şey oluyor, yani yanlış oluyor. Çünkü eğer bu bir belgeselse, belgesel gibi gerçek olaylardan hareket etmek lazım. Ona göre kurgulamak lazım. Filmse, kurguysa, ki kurgu olarak görünüyor, o zaman belki birkaç kişi kurgu olarak, şey, gerçek olarak görülebilir ama onu da yeterince, diğer kurgular meçhul isimler üzerinden yürümesi gerekir.
Evet.
Yani mesela bu belgesele benzeyen bir yapıyı Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili rahmetli Yücel Çakmaklı'nın TRT'de yaptığı
Kuruluş
dizisi vardı mesela.
Evet.
Orada biraz böyle belgesel gibi ve gerçek olaylara dayalı olarak bir kurgulamaya gittiler. Mesela orada biraz daha gerçeğe yakın iş yapmaya çalıştılar. Ama şimdi şeyde de aynı şekilde, Muhteşem Yüzyıl'da vesairede de aynı oldu. Biraz ilgiyi çekmek, halkın dikkati neredeyse oraya yüklenmek üzere. İşte seyredilme oranlarına falan bakarak hangi...
Sarayı deforme ediyor, kişilikleri deforme ediyor,
evet,
değil
evet,
mi?
Evet.
Aşk meşk gibi şeyler, evet, katıyor. Evet.
Yani mesela evet. Abdülhamid'in yanındaki Mahmut Celalettin Paşa ve Prens Sabahattin o filmde göründüğü gibi değiller.
Evet.
Prens Sabahattin bir bilim adamı mesela.
Evet.
Yani sosyolog. Ayrıca yani dayılarıyla aralarında bir muhalefet var ama bu bir bakış açısı muhalefeti yani.
Evet.
Ve Avrupa'ya gidiyorlar diyelim ki ama tahsisatları kesilmiyor.
Evet.
Yani Abdülhamid şeylerini gönderiyor.
Reel durumla durum tipler çok, aynı olmuyor.
O,
yani.
O zaman o tiplerin isimlerini meçhul isimler vermek lazım. Ona göre kurgulamak lazım. Eğer o kişiler devreye girecekse de gerçek tarihte oldukları nispette mesela şey evet. olabilir, girebilir. Mesela bir iki olayda aktifse o olayda gösterilebilir. Yani Avrupalıların bu konudaki tarihi filmleri var. Onlar biraz daha
ya tabii
eskiden yapıyorlar.
Bu filmlerde yani hikayedeki gerilim de, sürükleyicilik evet. de önemsendiği için yani tiplemeler ona göre çok farklı uçlarda, farklı evet. karakterlerde evet. gösteriliyor. Yani o da o zaman yani çok gerçekten uzaklaştığınızda haksızlık oluyor o kişiliklere.
Evet yani orada filmi kurgulayanlar eğer böyle bir gerilim istiyorlarsa onu meçhul isimler üzerinden yapmaları gerekiyor. Batı filmciliği böyle.
Evet. evet.
Gerçek isimler üzerinden yapmıyorlar. Yani filmin içerisinde meçhul bir diyelim ki paşa icat ediyor. Onun etrafında bir grup icat ediyor. Oradan götürüyor olayı. Burada tabii bizim biraz bu konuda Türkiye'deki filmcilik konusundaki şey var. Yani acemilikler bence var.
Evet.
Ama dikkat çekiyor.
Belki İnsan, az parayla da biraz yapılıyor bu şeyler.
Yani evet. bir de ben şey az paradan ziyade abi şeyi düşünüyorum. Yani insanlar çabuk çabuk yapıyorlar.
Evet.
Yani mesela bir senaryonun üzerinde bir 5 sene çalışmak lazım yani biz
Doğru.
önce.
Doğru.
Ondan sonra yapmak lazım.
İşte hafta hafta çalışılıyor.
Yani hafta hafta çalışıyorlar herhalde.
Hikaye haftalık gelişiyor. Evet.
evet. evet.
Bir son böyle süremiz azaldı. 3-5 dakika bir şey var. Şöyle bir toparlayalım diyorum. Mesela müfredat yeniden yazılıyor. Yani talim terbiyede evet. bu yönde çalışmalar var. Yani devlete ne dersiniz? Milli eğitime, öğretmene ne dersiniz? Öğrenciye ne dersiniz? Yani tarihle insanlarımızı, çocuklarımızı yüz yüze getirme, buluşturma noktasında ne tür hassasiyetler gerekir? Onu şöyle bir toparlayalım diyelim.
Evet. Bir defa doğru ve ilmi bilginin dışına çıkılmaması lazım. Yani
bu çok önemli.
Bu konuda yani bulunduğumuz devir icabı ya bunu böyle yapmak lazım dememek lazım. Çünkü
bu insana saygının da gereği değil mi?
İnsana
yani?
Saygının işte tarihe saygının, dünyaya saygının veya bunu belki hududullah falan da diyebiliriz. Yani bir olayı nasılsa öyle
anlatmak lazım.
Bu %100 tabii tarihte bilinemez ama bilindiği kadarıyla çarpıtmamak lazım.
Evet.
Bir de çocuklarımızı tabii böyle ansiklopedi şekline dönüş yani ansiklopedi gibi kitaplarla her şey işte orada ezbercilik gibi her şeyi hı hı. öğrenecek diye bir şey yok. Çünkü dünya değişti. Eskiden belki kitaplar önemliydi. Kitapları ezberlenirdi. Bir kitap mesela okunur ondan bir sonuçta imtihan olurdu çocuk.
Evet.
İcazet dediğimiz şey oydu belki. Ama şimdi artık kaynaklar çoğaldı. Dolayısıyla kaynaklara gitmesini kolaylaştıracak yollarla müfredatı da ona göre şey yapıp düzenleyip hafifletip çocukların kendi kişiliklerini biraz kendilerinin bulma imkanlarını da açmak lazım önlerine. Yani tarihle ilgili konularda da kendileri kararlarını kendileri biraz versinler.
İlla biz böyle
kulaklarına üfleyip şey yapmaya çalışmayalım.
Evet.
Yani şimdi geçmişten misal verelim. Yani Fatih Sultan Mehmet Çandarlı Mehmet şeyi Çandarlı Halil Paşa'yı fetihten sonra astırdı.
Evet.
Şimdi bu bir sürü cepheden bakıldığı zaman farklı şeyler düşünülebilir.
Evet.
Ya mümkün olduğunca orada akademik bilgiyi yani verip sonra çocuğun o değerlendirmeleri kendisinin yapmasına doğru göndermek ve böylece oradan bir ders çıkarmasını sağlamak lazım. İşte maziyi bilmek, geleceği...
Yani buradan Çandarlı'ya sövmesin. Yani o, evet. O zamanın şeylerini daha serin kanlı görsün.
Yani şimdi öyle mesela buna benzer pek çok şey var. Yani yakın tarihimizden başlarsak, yani Cumhuriyet döneminden, Meşrutiyet döneminden, Tanzimat döneminden, yani bir iyiler ve kötüler diye şey olmaz tarihte. Hı hı. Yani iyi olanları şunlardır, onları biz alalım, şu kötü olanları da olayları ve kişileri atalım. Böyle bir şey olmaz. Çünkü mesela biz kendi açımızdan bakarsak, Türk tarihi, İslam tarihi bizimdir. Hepsi bize mirastır. Bunun hepsinden ders almamız icap ediyor. Yani orada tutup da mesela işte İslam tarihinin ilk dönemindeki bir savaşta bir tarafı böyle tutup, şimdi bugünden geriye dönüp o bir tarafı tutup öbür tarafı mahvetmek, öbür tarafı tutup o tarafı mahvetmek, yani yazarak bunu yapmak doğru değil tarih açısından.
Evet, evet.
Mümkün olduğunca işte bu sentez, analiz diye sizin ifade ettiğiniz şekilde yapılması lazım. Eskiden tarih nakilcilikti. Yani tarihçi duyduğunu naklederdi. Evet. Doğru yanlış demeden. Yani onun için mesela Tabiri tarihinde falan bakarsınız, eski İslam tarihlerinde bir sürü şey, her şey var. O tarihçi mantığı şudur. Bu dünyada söylenmiş bir şey kaybolmasın. Ben kaydedeyim de, hı hı, onun doğrusunu yanlışını okuyan anlasın gibi. Ama şimdi bu son 3-5 yüzyıldır analizci şey olduktan sonra biraz da analiz edilerek veriliyor. Yani bu nedir, ne değildir, mümkün olduğunca incelenmeye çalışılıyor. Onun için tarihimizdeki olayları ve insanları ya toptan yermek ya toptan övmek doğru değil. Çünkü hepsi insandır, olayları meydana getirenler. Hepsinin hataları vardır, hepsi beşerdir. Dolayısıyla mümkün olduğunca makul, muhtedil ve ilmi bir açıdan bakıp böyle vermek lazım, evet, yeni nesillere.
Süreyi bitirdik. Asıl belki konuşulacak alana da geldik. İnşallah yeniden bir başka programda şey yaparız. İnşallah. Böyle bir toplu değerlendirme oldu. Çok teşekkür ediyorum Veli Bey.
Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarının sonuna geldik. Veli Şirin Bey'le konuştuk. Tarihçi, eğitimci dostumuz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür
ama
ederim.
Tarih konusu üzerinde çok konuşulacak bir konu. Yeni programlarda inşallah Veli Bey'i yeniden misafir ederiz. Hayırlı günler diliyorum efendim. Teşekkür ederim Veli Bey'ciğim.
Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.